Ayrım 4. Sayfa 41. Coster kısa boy, yılışık görünüşlü, rahat tavırlıydı. Kendimi tanıtır tanıtmaz atladı. Bir aksan mı duyuyorum? Evet. Karısı ve iki çocuğu olduğunu tahmin ettiğim resme baktım. İngiliz, İrlandalı. İrlandalı. Fotoğrafa bir bakışta atınca onu göremeyeceğim bir yere kaldırdı. Bay Coster, şu iş diyorlarıyla ilgili olarak... Aksanınız çok eğlenceli, lütfen devam edin. diye ben de nazikçe güldüm. Gerizekalı. Beni ciddiye almasını sağlamam biraz zaman aldı. Ondan sonra da gelecekle ilgili tüyoların daha çok kavramsal olduklarını, elime bir kağıda yazılmış 3-5 cümleyi alıp gidemeyeceğimi açıklamam gerekti. Kağıt parçalarını alıp çoğaltıp kağıt kağıtçılıktan alınmış kutulara koyarak şehrin en önemli 10 editörüne yollayamazdım. Konuşmamız başlar başlamaz durumun umutsuz olduğunu anlamıştım. Ama aklım koridorda çarpıştığım adamda olduğu için kendimi o kadar da mutsuz hissetmiyordum. Onu düşünüyor, aramızda bir elektriklenme olup olmadığından emin olmaya çalışıyordum. Olmuş olmalıydı. Yine de bugün bu binadan çıkıp gittikten sonra onu bir daha görememe ihtimalinin çok yüksek olduğunu da biliyordum. Elbette eğer bir şeyler yapmazsam, ne ekerseniz onu biçersiniz. Hatta çoğunlukla onu bile biçemezsiniz. Öncelikle nerede olduğunu bulmalıydım ve banka çok büyük olduğu için bu bile göze oldukça zor görünüyordu. Hem onu bulsam bile ne yapacaktım? Parmağımı kahvesine sokup sonra da yalayacak mıydım? Bu fikri derhal aklımdan çıkarttım. A. Kahvenin sıcaklığı takma tırnaklarımın çıkmasına neden olabilirdi. Bu da kahvenin üzerinde yüzen köpek balıklarına benzer bir görüntü oluştururdu. B. Gereğinin asi bir fikirdi. Coster bir şeyler açıklıyor. Ben de arada bir gülümseyerek kafa sallıyordum. Aslında kafam karışıktı. Kararsızdım. Birdenbire yepyeni bir planı devreye sokmaya karar verdim. Açık sözlü ve dürüst olacak, Coster'dan yardım isteyecektim. Kabul ediyorum, hiç profesyonelce değil ama kaybedecek ne vardı ki? Bay Coster diye nazikçe kestim lafını. Buraya gelirken köşede bir beyefendiyle çarpışarak kahvesinin üzerime dökülmesine yol açtım. Kendisinden doğru düzgün özür dileme şansım olmadı. Adını bilmiyorum ama kendisini size tarif edebilirim. Hızla konuşuyordum. Uzun boylu, en azından ben uzun boylu olduğunu düşünüyorum. Sonuçta kısa boylu olduğum için herkes bana uzun görünüyor. Siz bile. Uf, kahretsin. Coster'ın yüz ifadesi aniden değişti, sertleşti. İnsanlara kısa oldukları söylenmez ki. Ama devam etmeli, gizemler kimin kimliğini öğrenmeliydim. Kötü durmayan, hastaymış gibi göstermeyen biçimde açık tenli, açık kahverengi saçlı ama çocukken sarışın olduğunu tahmin ediyorum. Gözleri sanırım yeşil. Coster'ın yüzündeki ifade değişmedi. İş sıradasındaki heykellere taş çıkartacak kadar hareketsizdi. Korkarım size yardımcı olamayacağım. Ve arkamdan çarpan kapı sesiyle beraber neredeyse ışık hızıyla kendimi kapının önünde buldum. Nita bir pudrayı deniyordu. Görünüşe göre annesinin makyaj çantasını ele geçiren küçük bir kız gibi kutudaki bütün kozmetik ürünlerini tek tek elden geçirmişti. Nita, bana yardımcı olabilir misin? Anna, bu parlatıcıya aşık oldum. Bir adamı arıyorum. New York, hoş geldin. Bana bakmadı bile. 8 dakika randevuları. Hızlı randevular gibi ama daha yavaş. 3 dakika yerine 8 dakikan oluyor. Gerçekten harikalar. Geçen sefer 4 tane randevu ayarlamıştım. Herhangi birini aramıyorum. Burada çalışıyor. Uzun boylu. Bunu söylemenin başka yolu yoktu. Lafı çevirmeyecektim. Çok yakışıklı. Kaşın üzerinde hafif bir yara izi var ve Boston aksanıyla konuşuyor. Dikkatini çekmeye başarmıştım. Kafasını kaldırdı. Deniz Suri'nin gençlik hali mi gibi mi görünüyor? Evet. Aydan Maddox. IT bölümünde, koridorun ilerisinde. Önce sağ sap, sonra tekrar sağ. Ardından iki kere sola dön. Onun bölmesine ulaşırsın. Teşekkürler. Küçük bir ayrıntı daha. Evli olup olmadığını biliyor musun? Aydan Maddox mu? Tanrım, hayır. Kesinlikle evli değil. Yüzünde bir gülümseme belirdi. Hiçbir zaman evli olmayı düşündüğünde zannetmiyorum. Onu bölmesine sırtı dönük oturuyor olarak buldum. Yüzünü bana dönmesi için ona seslenmem gerekti. Hey! Ürkerek hızla bana döndü. Aa, sensin. Elin nasıl oldu? Görebilmesi için elimi ona uzattım. Avukatımı telefonu açtım. Dava acil bir yolda. Bir ara bir şeyler içmeye gitmek ister misin? tren çarpmış gibi baktı. Bana çıkmamı teklif ediyorsun. Evet dedim, ediyorum. Kısa bir sessizlikten sonra kurnazca ekledi. Ya hayır dersem? Daha kötü ne olabilir ki? Çoktan canımı yakmış durumdasın. Kahvenin yarattığı kızarıklık hala geçmemişti. İncelercesine yüzüme baktığında geçen saniyeler çok uzun geldi bana. Özgüvenim yıkılmak üzereydi. Dışarı çıkmak, kaçmak istiyordum. Bir kart vizitin var mı diye sordu. Elbette. Hayal kırıklığı. Reddedildiğim zaman anlardım. Cüzdanımın içinin üzerinde küçük harflerle Anna Walsh, halkla ilişkiler uzmanı yazan parlak pembe renkli bir Candy Girl kartını çıkarttım. Kartın üst köşesinde Candy Girl nazıyla gırr sesi çıkartan bir kız figürü olan logosu vardı. İkimiz birden logoya baktık. Aniden logoyu onun gözlerinden gördüm. Hoş dedi. Bir kere daha kafası karışmış gibi geliyordu sesi. Evet, insanı çeken bir havası var dedim. Sayonara. Daha önce hiç kimseye sayonara dememiştim. Evet elbette sayonara diye yanıtladı beni. Ve dışarı çıktım. Bazen kazanırsınız, bazen kaybedersiniz. Ve geldiği yerde bunlardan çok vardır. Zaten çoğunlukla İtalyan ya da Yahudi görünüşlü erkeklerden hoşlanırdım. Koyu renkli, orta boylu. Ama o gece, daha doğrusu sabahın üçünde Aidan'ı düşünerek uyandım. Gerçekten aramızda bir elektrik olduğunu zannetmiştim. Ama New York'ta başka anlamsız karşılaşmalarım da olmuştu. Metroda bir adamın elimdeki kitapla ilgili kesinlikle hiçbir şey anlamadığım bir Paulo Coelho benimle konuşması gibi. Yonkers'tan bahsetmiştik. Ona kendimle ilgili geçmişte bir ara mistizme merak saldığımla dahil olmak üzere birçok detayı anlatmıştım. O da bana gece temizliği işinden ve hayatındaki iki kadın arasında nasıl kararsız kaldığından bahsetmişti. Bir de parktaki Shakespeare'de karşılaştığım kız var. İkimiz de ekilmiştik. Böylece birlikte yürümeye başladık. Bana bir Maya kedilerini, depresyonunu, kediler sayesinde Spramil dozajını nasıl 40 miligramdan 10 miligrama düşürdüğünü anlatmıştı. Bu New York özgü bir durumdu. Birisiyle tanışıp ona kendinizle ilgili en özel detayları anlatıyordunuz. Bir bağlantı kurmuşsunuz gibi geliyordu ve birbirinizi bir daha görmüyordunuz. Hoştu, çoğunlukla. Aydan'la karşılaşmamın bunlardan biri olmasını istemediğim için birkaç gün telefonun çalması ümidiyle bekledim. Çalmadı. Bölüm 6. Helen arka tarafta bir el arabasının üzerine yerleştirilmiş olan Amstrad bilgisayarın başındaydı. Eğer e-posta yollamak istiyorsanız el arabasını kenara çekmek, kutulardan birinin üzerine sığışmak ve ayaklarınızı koyacak yer olmadığından bu rahatsız pozisyonda durmak zorundasınız. ''Kime e-posta atıyorsun?'' diye seslendim. Kapıdan başını uzatarak baktı. ''Kimseye. Bir dedektiflik senaryosu yazıyorum. Bilirsin, televizyon için olanlardan.'' Söyleyecek söz bulamadım. Demek Helen sanat dünyasına atılıyordu. ''Neden olmasın?'' dedi. ''Elimde çok malzeme var. Hiç de fena olmadı yazdıklarım. Senin için bir çıktısını alırım.'' Döküntü yazıcı gıcırdama benzeri sesleri çıkartarak çalışmaya başladı. 10 dakika sonra Helen gururla bastığı tek sayfayı bana getirdi. Hala söyleyecek söz bulamaz halde okumaya başladım. Lucky Star, Helen Walsh tarafından Helen Walsh üzerine. Sahne 1. Dublin'de küçük bir dedektiflik şirketi. İki kadın, biri genç ve güzel, ben, diğeri yaşlı, annem. Genç kadın ayaklarını masaya uzatmış. Yaşlı kadın ayaklarını masaya uzatmamış çünkü romatizması var. Yavaş bir gün, sessiz, sıkıcı, saatin tiktakları duyuluyor. Dışarıda bir araba park ediliyor. Adam içeri giriyor. Yakışıklı, koca ayaklı. Ben. Sizin için ne yapabilirim? Adam. Bir kadın arıyorum. Ben. Burası genel ev değil. Öyle demek istemedim. Kız arkadaşımı arıyorum. Bir süredir kayıp. Polisle konuştunuz mu? Adam. Evet, ama 24 saat geçmeden bir şey yapamayacaklarını söylediler. Her neyse, sadece aramızın bozulduğunu ve onu çekip gittiğini düşündüler. Ben ayaklarını masanın üzerinden indirerek. Peki, öyle mi? Adam, cansız bir ses. Evet. Ben. Neden? Başka bir erkek yüzünden mi? İş yerinden biri mi? Adam yine ölü bir tonla. Evet. Ben. Son zamanlarda gece geç saatlere kadar çalışıyor muydun? İş arkadaşıyla fazla mı vakit geçiriyordu? Adam. Evet. Ben. Durum sizin için hiç de iç açıcı görünmüyor ama para sizin paranız. Onu bulmayı deneyebiliriz. Detayları kenardaki yaşlı bayana anlatın lütfen. Muhteşem, öyle değil mi? Dedi Helen. Özellikle genel evle ilgili kısmı ve paranın onun parası olduğu kısmı. Etkileyici değil mi? Evet, oldukça iyi. Yarın daha da fazlasını yazacağım. Belki evde canlandırmasını bile yapabiliriz. Neyse, işe hazırlansam iyi olur. Saat 10'da işe gitmek için giyinmiş olarak koyu renk su geçirmez olması gereken ama olmayan dar kıyafetler kapımı çaldı. Temiz hava ihtiyacın var. Gündüz temiz hava aldım. Eşini aldatan bir adamın kız arkadaşının dairesinden çıkarken resmini çekebilmek için bütün gece çalılar arasında bekleme hiç niyetim yoktu. Ama benimle gelmeni istiyorum. Helen ve ben birbirimizden her yönden tamamen farklı olduğumuz halde yakındık. Belki ailenin en küçükleri olduğumuz için. Helen bana kendisiymişim gibi davranırdı. Gecenin bir vakti susadığı zaman ona bir bardak su getiren parçası. Benim olan her şey ona göre onundu. En sevdiği oyuncağı, oyun arkadaşı, kölesi bendim. Gelemem dedim. Yaralıyım. Bahane. Saçma sapan bir bahane. Acımasız olmaya çalıştığı için değil, bizim ailede aşırı duygusallığın insanın kendisini daha kötü hissetmesine neden olacağına inanıldığı için tasvip edilmemesinden de bu tavrı. Annem odaya gelince Helen şikayetini ona yöneltti. Benimle gelmeyecekmiş. Şimdi sen gelmek zorundasın. Gelemem dedi annem. Sanki körmüşüm ya da kafadan sakatmışım gibi bir bakış fırlattı bana. Burada bana ihtiyaç olabilir. Ben bütün gece çalılar arasında tek başım oturmak zorundayım ve kimsenin bunu aldırdığı yok diye yakındı Helen. Elbette aldırıyoruz. Annem cebinden bir şey çıkartıp Helen uzattı. C vitaminli şekerleme. Grip olmanı engeller. Helen hayır diyerek bu teklifi reddedince şüphelerim de doğrulanmış oldu. Boğazının ağrımasını hoşlanıyordu. Yataktan çıkmamak için bir bahane sağlıyordu bu ona. C vitaminlerini al. Hayır. C vitaminlerini al. Al şu kahrolası vitaminleri. Tamam tamam ama bak görürsün bir işe yaramayacaklar. Onun evden çıkmasının ardından annem hasta çizelgemi kontrol ederek günün son ilaçlarını verirken iyi geceler, iyi uykular dedi ve tedirgin bir sesle ekledi. Hepimiz üst katta kalırken seni burada tek başına bırakmaktan hoşlanmıyorum. Önemli değil anne, sakat dizini yukarı çıkamayacağımı biliyorsun. Yine de kendimi suçluyorum. Kendini mi suçluyordu? Bunu da nereden çıkartmıştı? Eğer bir bungalovda yaşıyor olsaydık, o zaman hep bir arada kalabilirdik. Babanla ben sizler doğmadan önce bir tanesine bakmıştık, biliyorsun, bir bungalov. Ama işine çok uzaktı ve garip kokuyordu. Yine de keşke alsaymışız diyorum. Bugün ikinci kez üzgün görüyordum annemi. Aslında ısrarlarımın sonucu pişirmeyi bıraktığı biftekler kadar sert biridir. Anne ben iyiyim, kendini suçlamayı bırak. Ben anneyim, kendimi suçlu hissetmek benim işim. Tedirgin bir an daha. Kabus görüyorsun değil mi? Kabus görmüyorum anne, şu ilaçlar yüzünden rüya bile görmüyorum. Sinirlendi. Doğru olamaz dedi ve devam etti. Kabus görüyor olman gerekirdi. Denerim diye söz verdim. Cici kız. Beni alnımdan öptükten sonra ışığı kapattı. Sen her zaman iyi bir kız oldun. Kapıda bir an durdu, bana hafifçe döndü. Bazen biraz gariptin ama iyiydin. Bölüm 7. Aslında işte garip biri değilim. Yani herhangi birinden daha garip değilim. Yalnızca diğerlerinden farklıyım. Dört kardeşimin dördü de gürültücü ve uçukturlar. Üstelik kavga etmeyi de severler. Bunu kendilerini de kabul edecektir. Her zaman tartışmanın iyi bir iletişim yöntemi olduğunu düşünmüşlerdir. Ben hayatımı aynı bir farenin büzülüp sessizce saklanarak kedi izlemesi gibi onları izleyerek geçirdim. En büyük umudum orada olduğumu fark etmeyerek benimle kavga etmekten uzak durmalarıydı. Benden yaşça büyük olan kardeşlerimin üçü de Claire, Maggie ve Rachel taş kafalılıklarıyla anneme benzerler. Benim için kesinlikle farklı bir tür olan kardeşlerimle zıtlaşmamaya özen gösteririm. Çünkü söyleyeceklerimin suda kaydırılan taşlar gibi onların beyinlerinden sekip gideceğini bilirim. Claire en büyüğümüz geçenlerde 40 yaşına bastı. Bunu bir tarafa bırakacak olursak o arzu dolu bir bakın kendimle ne kadar mutluyum anıtıdır. Bugünlerde onun gibiler için parti hayvanı deniliyor. Geçmişte hayatı bundan biraz daha karışıktı. Sürekli patronluk taslamaktan hoşlanan kocası James, ilk çocuklarının doğduğu gün onu terk etti. Claire olayın şokunu yarım saatten kısa bir sürede atlattıktan sonra kendine başka birini buldu. Adam. Yeni sevgilisinin kendisinden genç olmasına özel bir dikkat göstermişti. Ayrıca hakkını vermelisiniz. Adam hoş görünüşlü, koyu tenli, geniş omuzlu ve Helen'e göre sevimlidir. Claire onun sokak çocuğu havasının kendini çektiğini söylüyordu. İkisinin iki çocukları daha oldu. Şimdi Londra'da yaşıyorlar. Diğer ablam Maggie, Claire'den 3 yaş daha genç ve tam bir ana kuzusudur. Kendi kendine yetmemek konusunda kararlıdır. Ama bu büyük bir ama kafasına koyduğunu da yapar. Hatta kimi zaman eşek kadar inatçı olabilir. Maggie Dublin'de annemlerin evinin birkaç mil uzağında yaşar. Bakınız ana kuzusu. Sonra Maggie'den bir yaş küçük, ailenin ortanca kardeşi olan Rachel gelir. Her yere Luke'la gitmeye başlamadan önce de dikkat çekmeyi başaran Rachel, seksi, eğlenceli, biraz vahşi ve ukaladır. Uzun yıllar önce New York'a ilk yerleştiği zamanlarda şeytan alışkanlığı denilen kokainin bağımlısı olmuştu. Her şey çok karıştı. İntihar teşebbüsünün ardından Rachel kendini İrlanda'da bir rehabilitasyon merkezinde buldu. Rehabilitasyon ailemize pahalıya patladı. Annem hala o parayla nasıl babamla Doğu Ekspresi ile Venedik'e gidebileceklerini, Cipriani'de bir suite'de bir ay boyunca kalabileceklerini anlatır durur. Ama gene de inandırıcı olmayan bir biçimde çocuklarının mutluluklarının her zaman tüm bunlardan daha önemli olduğunu eklemeyi unutmaz. Tüm bunlara rağmen rehabilitasyondan bir yıl sonra üniversiteye gidip psikoloji diploması aldı, bağımlılıklar üzerinde yüksek lisans yaptı ve New York'ta kendi muayenehanesini açtığı düşünecek olursa Rachel'ın ailenin en başarılısı olduğunu söyleyebilirim. O kadar yıl kafası dumanla dolaştıktan sonra kardeşim için gerçek olmak önemli hale geldi. Gerçek kişiler olabilmek için insanların kendilerini onarmalarının zorunluluğundan söz etmeye başladı. Kendisiyle birlikte rehabilitasyona katılmış arkadaşları ile bir araya geldiklerinde hiç terapiye gitmemiş kişilerle ilgili yaptıkları şakalar çekilmez olurdu. "Ne? O hala ailesinin ona verdiği kişiliği mi kullanıyor?" cümlesinden bunların nasıl şakalar olduğunu anlamışsınızdır. Ama Rachel'in bu ukalalıklarının üstünü biraz kazırsanız oralarda gerçekten eğlenebileceğiniz bir kişilik bulabilirsiniz. Sıradaki benim, Rachel'den 3,5 yaş küçüğüm. En küçüğümüz ise Helen'dir. Tamamen kendine özgü biri olan Helen'i insanlar hem sever hem de ondan korkarlar. Gerçekten benzersiz biridir. Korkusuz, diplomatik olmaktan uzak ve uzlaşmasız. Örneğin dedektiflik şirketi Lucky Star dedektifliği kurduğunda Dawson Caddesi'nde kapıcısı olan bir apartmanda nezih, manzaralı bir ofis tutabilirdi. Ama o gitti, dükkanların hırsız korkusuyla kepenklerin hiç açmadıkları, serserilerin ortalıkta cirit attığı bir mahallede, duvar yazıları kaplı bir binada karanlık bir ofisi tercih etti. Bu soğuk suratlı alabildiğine kasvetli binadaki ofisi Helen'den başkasının sevebileceğini sanmıyorum. Onu hiç anlamasam da Helen benim ikizim gibidir, karanlık ikizim. Hiçbir şeyden utanmayan cesur versiyonum. Her ne kadar her konuda benimle dalga geçse de, bana özel değil, herkese böyle davranır. Gerektiği zaman yanımdadır. Aslına bakarsanız doğruya doğru. Kız kardeşlerimin hepsi bir sorunum olduğunda yanımdadırlar. Aile içinde birbirimize kötü davranmak adetten olsa da başkalarının bunu yapmasına izin vermeyiz. Ve evet, bazen aklımın havalarda olduğunu, periler diyarında yaşadığımı söylerler. Dünyadan anlaya ya da buna benzer laflar ederek dikkatimi gerçek dünyaya vermemi isterler. Dürüst olmam gerekirse bunun geçerli nedenleri de yok değil. Gerçek dünyayı ilginç bulmam. İnsanları nasıl olup da ilginç bulduklarını da anlayabilmiş değilim. Dışarıdaki dünyadan kaçabilmem için kitap okumak, uyumak, aşık olmak, kafamda duşu Helen'le paylaşmak zorunda olmadığım evler tasarlamak, bana sunan her fırsatı değerlendirmişimdir. Kolayca anlayabileceğiniz üzere en pratik insanlardan biri değilim. Bir de işlemeli gömlekler meselesi var. Kabul etmek ne kadar korkutucu olsa da ilk gençlik yıllarımdan itibaren kenarları işlemeli, hippilerin giydiği türden gömleklerim vardı. Bazılarının üzerlerine ufak aynalar bile dikilmişti. Neden, neden? Gençtim, aptaldım ama gerçekten hangimizin belli yaştan sonra utandığımız gençlik giysileri olmamıştır ki? Giysi dolabımızdaki cesetlerdir onlar. Ben benimkilerden kurtulalı 10 yıldan fazla oluyor. Sinirli apervari bir saç kesimiyle beni dışarı yolladıklarından beri de kuaförlere gitmeyi bıraktım. 80'lerdi. Onları suçlamıyorum. Daha iyisini bilmiyorlardı. Ama bütün bu komik saçlar ve aynalı gömlek maceralarım teşekkür notu hikayesinin yanında hiç kalır. Bütün dünya biliyor olduğuna göre büyük ihtimalle siz de duymuşsunuzdur. Ama bir rastlantıyla henüz duymadıysanız işte size öykü. Okulu bıraktığım zaman babam bir inşaat firmasında bana iş buldu. Patronun ona iyilik borcu vardı ve genel kanıya göre oldukça büyük bir borçtu bu. Her neyse, oradaydım. Elimden geleni yapıyordum. Her gün para almak için ofise gelen inşaatçılara iyi davranıyordum ve bir gün büyük patron Bay Sheridan bana bir çek uzatıp "Bunu Bill Prescott'a içine bir not iliştirerek yolla," dedi. Bundan sonra olanlar için kendimi savunmak adına 19 yaşında olduğumu, iş dünyasının dilinden hiç anlamadığımı söyleyebilirim. Not iliştirmenin iş dünyasına teşekkür etmekle hiçbir ilgisi olmadığını nereden bilebilirdim ki? Neyse ki çek benim. Bay Prescott, sizinle hiç tanışmamış olsak da iyi bir adam olduğunuza inanıyorum. Bütün işçiler sizden överek söz ediyorlar. Yazılı notumla beraber postalanmadan önce durduruldu. Dediğim siz herhangi birinin yapabileceği bir hataydı ama ben yapınca ailenin alay konusu oldum. Bu olay sürekli anlatılan aile hikayelerinden biri haline geldi. Ben ailenin beceriksiziydim. Elbette bunu kaba olmak için söylemiyorlardı. Yine de kolay değildi. Kim ne derse desin, ne olursa olsun, her şey ruh ikizim Shane ile tanıştığımda değişti. Uzun zaman önceydi. O nedenle rahatsızlık duymaksızın anlatabilirim. Shane ve ben birbirimize deli oluyorduk. Düşüncelerimiz aynıydı. Bizi bekleyen geleceğin farkındaydık. Aynı yere tıkılıp kalmak, deli gibi sıkılmak, kredi borcunu ödemek için yorucu işlerde deli gibi çalışmak zorunda kalacağımız bir ev. Bu yüzden de farklı yaşamayı denemeye karar verdik. Sonuçta bir felakete dönüşen bir geziye çıktık. Çikolata almak için evden çıkıyoruz derler. Sonra bir bakarsınız İstanbul'da bir dükkanda çalışmaya başlamışlar. Demişti Maggie bizim için. İstanbul'a kadar gitmeyi hiç başaramadık ama sınırın bir kutu kola almaya çıkıp Yunan adalarında son bulan gezimizi düşünerek söylüyordu bunu. Walsh ailesi mitolojisinde Shane ve ben birer serseri gibi anlatılsak da Münih'te kutulama fabrikasına çalışmak yorucu bir işti. Yunanistan'da bar işletmekse saatlerce, çok uzun saatlerce insanlara iyi davranmaya gerektiriyordu ki bildiğiniz üzere bu dünyanın en zor işidir. İrlanda'ya döndüğümüzde her şeyden biraz vardı. İşte döndüler, bir çift kokulu hippi, değerli eşyalarınızı dolaba kitleyin. Tüm bunlardan asla rahatsız olmadım. Shane yanımdaydı, kendi dünyamızda yaşıyorduk ve hep böyle kalacağını sanıyorduk. Sonra Shane beni terk etti. Yalnızlık, yaralanmışlık ve üzüntünün dışında aşağılanmış ve ihanete uğramış hissediyordum. İyi bir fırsat yakalamış ve iş dünyasına atılmıştı. Duyduğum kadarıyla CD'ler ve dijital müzikle ilgili yeni tip işlerden biriydi. Uzun süre sistemi atlattıktan sonra uyum sağlamış, turnayı gözünden vurmuştu. 28 yaşındaydım. İşlemeli gömlekler dışında hiçbir şeyim yoktu. Bir ülkeden diğerine sürterek geçirdiğim yıllar gözümü harcanmış yıllar gibi gelmeye başlamıştı. Benim için her şey korkunçtu, gerçekten korkunç. Kayıp bir ruh gibi ortalıkta dolaşır olmuştum. İşte o zaman Maggie'nin kocası Carr beni kanatları altına aldı. Önce bana post ofisine sabit bir iş buldu. Böyle bir iş göze çok da çarpıcı görünmeyebilir ama bir başlangıçtı. Sonra beni üniversiteye gitmeye ikna etti ve böylece de hayatım bir düzene girmiş oldu. Şimdiye kadar gittiğimin tam aksi yöne son hız ilerliyordum. Kısa zamanda araba kullanmayı öğrendim. Bir araba edindim, saç şeklimi değiştirdim. Kendimi orta sınıfa uygun biçimde çeki düzen verdim. Özetle kısa süre sonra birçok insanın hayattan istediği her şeye sahiptim.